Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca bütün ön yargılarınızdan değilse bile bugünkü yayın için özellikle söylüyorum. En azından önemli bir bölümünden uzak kalarak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın. Ben demin paylaştım yayını, diğer dostları da çağırın. Bugün umursamazlık seviyemiz üzerine konuşacağız. Yani bence konuşulması gereken konu, yayının başlığındaki fotoğraf Kırkpınar güreşlerinden alınmış bir fotoğraf. Hepimiz oradaki bu altta kalmış güreşçi gibiyiz. Yani hani pehlivanlar güreşirken arada cazgır sürekli der ya, pehlivan altta kaldım diye yerinme, üste çıktım diye erinme falan diye. Biz şu anda o durumdayız. O kadar umursamaz durumdayız ki insan korkuyor. Ama korku bir süre sonra yerini umursamazlığa bırakıyor tekrar. Dün Türkiye çok acayip bir şeye şahit oldu. Hakikaten burada acayip kelimesini bilinçli olarak kullanıyorum. İstanbul'da Büyükada iskelesinin kullanımına ilişkin, ki daha önce hatırlayacaksınız bu konuya ilişkin haberleri gazetelerden burada da aktardım size. Benim haberlerim değil ama gazetelerin yaptığı haberler. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam da burada daha önce konuştuğumuz gibi yerel seçimle el değiştirip iktidarın güdümünden çıktıktan sonra, çok uzun yıllar sonra, hemen mazbatanın devri sırasında devre gelmeden çok kısa süre önce pek çok anlaşmanın imzalandığı ortaya çıktı. Bunlar öyle anlaşmalar ki birçoğu, hatta hepsi diyebiliriz aslında, iktidara AKP'ye yakın kuruluşların, oluşturulmuş bir takım saçma sapan vakıfların, derneklerin falan kontrolüne verilmiş belediye varlıklarını gösteriyordu. Bunlara öyle büyük ödemeler yapılmıştı ki birkaç 10 milyon lira düzeyinde, yani eski parayla trilyon düzeyinde bunlar ödemelerdi ve gidebileceği yere ilişkin de bir değerlendirme yoktu. Yani kimiyle 2 yıl, kimiyle 5 yıl, kimiyle 10 yıl anlaşmalar imzalanmış. Anlaşmaların karşılığı her zaman boş bırakılmış, esnetmeye mümkün mertebe açık hale getirilmişti. Burada da Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA adını o kadar çok duydunuz ki, yönetiminde Bilal Erdoğan var işte. Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı'dır kendisi. Onun oğlunun bulunduğu TÜGVA. Bunların Büyükada'da İskelenin işletmesine ilişkin kendileriyle belediye de, bakın, devirden sadece 9 ay önce hem de aylık 2000 lira üzerinden bir anlaşma imzalanıp TÜGVA'ya iskelenin kiralandığı söyleniyor. Bununla ilgili çıkan haberlerde biz hep şunu görmüştük daha önce. Deniliyordu ki belediye burada tahliye istiyor çünkü amacı dışında kullanılıyor burası. İşte sünnetlere, düğünlere, farklı organizasyonlara kiralanıyor. Oysa buranın kullanım amacı belediyenin yetkisinde olmalı. Her neyse, sonuçta çıkan mahkeme kararının ardından tahliye talebini defalarca yineleyen belediye karşılık alamayınca bu sefer daha önce pek çok yerde yapıldığı gibi ve hatırlayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nde desteklediği gibi, mesela İstanbul'da pek çok iskelede kurulu büfelerin bir sabah kaldırıldığına şahit olduk biz, yalan mı? Hep beraber gördük bunu. Lambur lumbur vinçler sokuldu, dozerlerle insanlar kenara atıldı falan. Bunlar da yapılmadan zabıta marifetiyle tahliyesine gidildiği sırada çok ciddi bir dirençle karşılaşıldı. Belli ki önceden organizasyonu haber alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik teşkilatları, il başkanlığı, kimse işte. Onlar toparlanmışlar, bir direniş gösteriyorlar. Buraya kadar yine anlaşılabilir bir şey. Çünkü biliyorsunuz burada defalarca konuştuk. Yani yerel seçimlerin kaybedilmesinin iktidar açısından çok ağır bir önemi var. Ne demek o ağır önem? Para musluğunun kısılması demek. Çünkü belediyelerin kaynaklarının har vurulup harman savrulduğu bir 20 yıl yaşadık biz. Ama şimdi bunlar bittikten sonra, tesadüf değil, dün grup toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne söylenmesi, çatması. Çünkü para bitti. Oradan para gelmeyince, bir sürü dandik vakfa çatır çatır paralar verilmeyince iktidarın oyun alanı daralıyor. Bizi asıl ilgilendiren hikaye ise şu. Burada bu direniş belki bir parça anlaşılabilir. Büfesinin kaldırılmasını istemeyen büfeci de direniyor çünkü. Bu anlaşılabilir. Ama polis zabıtaya karşı direnmeye başladı. Çok saçma bir şey değil mi bu? Gerçekten çok saçma bir şey. Dünya hukuk tarihine geçtik bir utanç vesikası olarak. Ama bizi daha çok ilgilendiren şu olmalı. Dünyanın ne düşündüğünü bir kenara bırakın da, Türkiye'de polisin kimin emrini uygulayacağı tartışması başladı. Oysa ben dün gece oturup çalışırken aklıma geldi, böyle bazı kanunlar vardır, isimlerini bilirsiniz. Yani memurun muhakemat kanunu mesela. Bir yerde duymuşsunuzdur. Çok eski bir kanundur çünkü. Yani neredeyse 50 yılı tamamlamış bir kanundur. Bu da polis vazife ve selahiyet kanunu da aynı şekilde adını duyduğunuz bir kanun. Dedim ki ulan burada polis nasıl tanımlanıyor acaba? Öyle ya, bizim bunu bilmemiz lazım. Çünkü ortaya çıktı ki Adalar Kaymakamı, ki ismini burada anmaya falan hiç gerek yok. Adalar Kaymakamı daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olmuş tiplerden bir tanesi. Onun talimatıyla polis mahkeme kararının uygulanmasını engellemek üzere tedbir aldı. Bugün göstereceğim size mesela, Yeni Şafak gazetesi bunu bir baskın olarak nitelemiş ve Canan Kaftancıoğlu'nun baskını organize ettiğini söylüyor. Ya zabıta var orada. Canan Kaftancıoğlu'nun benim bildiğim kadarıyla emrinde zabıta teşkilatı falan yok. O belediyelerin elinde. Polis vazife ve selahiyet kanunu ilginç bir kanun. Neden ilginç bir kanun? Çünkü öncelikle çok eski bir kanun. 1934 yılına dayanıyor. 4 Temmuz'da 1934 yılının 4 Temmuz'unda kabul edilmiş. Epey erken oluşturulmuş kanunlardan bir tanesi ama bizim polis teşkilatımızın mazisi daha eskiye gidiyor aslında. Ta Abdülmecit zamanında, yani 156 yıllık bir teşkilattan bahsediyoruz biz aslında. Onun kanununda zabıta kelimesi birkaç yerde geçiyor. Hani çatışma mı var, beraber mi çalışacaklar? Ulan bu adamların ilişkisi nedir diye düşünüyorsunuz haklı olarak, değil mi? Bakın, polis vazife ve selahiyet kanununun birinci maddesi şu. Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Masuniyet, masumiyet değil. Masuniyet, dokunulmazlık demek. Mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Polisin böyle bir yetkisi var. Vazife ve selahiyet. Selahiyet de yetki demek bu arada. Hem görev ve yetki kanunu diyelim. Görev ve yetki yasası. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere. Alil de hasta, yani kendi bakımını üstlenemeyecek derecede elden ayaktan düşmüş insan demek. Alil ve acizlere muavenet eder. Yardım muavenette. Kanun Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapar. Ne? Kanun Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapar. Bir dakika, biz burada zaten patlıyoruz buraya geldiğimiz zaman. Birinci maddesinin ikinci fıkrasında çöküyor zaten olay. Neden? Ortada kanunsa eğer, kanun mahkemenin verdiği kararın uygulanmasını emrediyor. Çünkü tahliye daha önce istenmiş ve mahkemeden karar alınmış durumda. Yani burada yıkılan bir büfe olsaydı, Boğaz'ın herhangi bir yerinde yıkılan bir büfe olsaydı, Adalet ve Kalkınma Partili herhangi bir belediye şunu söyleyecekti. Kardeşim, elinde mahkeme kararı var. Seni mi bekleyeceğim ben ya? Ben sana gerekli süreyi de tahsis etmişim. Yapmamışsın, yıkacağız artık. Doğru mu? Doğru. Devam edelim. Burada polisin görev ve yetkilerini saymaya başladıktan sonra ikinci maddenin içinde çok acayip bir şey var. İkinci maddenin B fıkrasının kaçıncı bendiydi bakalım. Beşinci bendinde diyor ki, dikkat edin lütfen. Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, meskun ve gayrimeskun yerlere vaki olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için kullanılır. Ne? Zabıta tarafından mı? Zabıta zaten muhafaza altına almaya geliyor orayı. Bakın, uygulanan işlem çok açık bir şekilde kanuna aykırı. Çok açık, polisin kendi kanununa aykırı. Burada hatırlıyor musunuz, defalarca bu ülkenin bürokratlarını uyardım ben. Bakın, Türkiye bir bürokratik sistemdir. Yani oturup burada Marksizm, Troçkizm tartışacak değiliz ama Türkiye gerçekten bir bürokratik sistemdir. Seçimle gelenler ülkeyi kendilerinin yönettiğini zannederler. Oysa bürokratlar yönetir Türkiye'yi. Çünkü kanunun uygulanmasını bürokrat temin eder. Ve onun elinde kendi başının yanmaması için yol haritası kanunlardır. Polis vazife ve selahiyet kanunu da, Emniyet Genel Müdürünü de, İçişleri Bakanını da, İstanbul Emniyet Müdürünü de, oradaki Adalar Emniyet Müdüründe herkesi bağlar bu. Sizin burada yaptığınız davranış açıkça kanuna aykırı bir eylem. Kendi kanununuza, boş verin diğer kanunları. Siz kendi kanununuzu çiğniyorsunuz, hem de çok net bir şekilde çiğniyorsunuz. Burada diyor ki zabıtanın muhafaza altına aldığı yerleri korur. Zabıtaya karşı çıkıyorsun zaten sen kardeşim. Zabıtayı yok etmeye çalışıyorsun orada. Türkiye'de zabıtayla polis karşı karşıya geldi dün. Ve burada açıkça kanunsuz bir talimatı uyguladı polis yetkilileri. Ya bunun daha ötesi yok. Bunun partisi falan yok güzel kardeşim. Bak partisinin olmadığını nereden anlayabilirsin biliyor musun? Yarın iktidar değişecek. İktidar değiştiği zaman kaçınılmaz bir şekilde emniyet müdürleri değişecek. Kaymakamlar değişecek. Bir sabah Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, daha sonrasında tabii meclisten geçmiş ama 3 imzalı kararnamelerle olacak bu parlamenter sisteme dönüşten sonra. Değişecek. Emniyet müdürleri, kaymakamlar, valiler bunların tamamı değişecek. Ve onlardan gelen sana talimatları uygularken de aynı kanuna tabi olacaksın sen. Yine kanunsuz bir emri uyguladığın zaman senin başın yanacak. Mutlaka ama mutlaka yanacak hem de. Burada yapılan şey kaymakamın kanuna aykırı talimatını yerine getirmek. Daha ötesi yok. Ve burada diyor ki insanlar, yani zabıtayı ortaya çıkartarak, zabıtayı doğrudan ismini anarak yapıyor bunu. Senin yaptığın eylemin kanun dışı olduğu ortada. Bizim ülkece umursamazlık seviyemiz burada devreye giriyor. Çünkü burada yine aynı yerlerde deniyor ki, zabıtanın yani yerel yönetimlerin talimatıyla silahsız olarak o eylemlere müdahale eden, kanunun suç saydığı şeylerin oluşumunu engelleyen belediye sınırları içinde görev ve yetki kullanan insanlara sen destek olacaksın. Hatta sen onların önünü açacaksın. Ya sen önlerini kapatıyorsun. Kanuna aykırı bir eylem yapıyorsun. Bakın hepiniz soruşturma geçireceksiniz. Bugün değil, haklısınız. Çok haklısınız. Bugün böyle bir şey olmayacak. Ama yarın soruşturma geçireceksiniz bununla ilgili olarak. Ve bunda uygulanan, ortada olan, televizyonların kameralarla tespit ettiği, sizin emniyet yetkililerinin kendi kameralarla çektiği suç delilleri çıkacak ortaya. İçeride sünnet düğününden düğünlere kadar, çalgılı çengili eğlencelere kadar pek çok organizasyonun yapıldığı bir yer mahkeme kararıyla tahliye edilmek zorunda. Bizi burada ilgilendiren asıl önemli şey ne biliyor musunuz? İnsanlar için hep şu tanım yapılır, emniyet tanımlanırken, polis tanımlanırken. Herkesin vicdanı kendi polisidir. Doğru mu? E burada peki polis, kamunun istediği, kamunun önemli gördüğü, kamu adına kullanılan yetkiyi gasp ettiği zaman vicdandan çıkmış olmuyor mu? Ya bu yasanın tartışılacak bir yönü yok. 1934 tarihli diyorum. 1934 defalarca değişmiş. Şu anda üzerinde en çok uygulanması istenen şey 3600 ek göstergenin getirilmesi. Ama burada daha kanunun başlangıcında söylüyor sana, rica etmiyor senden. Emrediyor, emrediyor. Bunu yapacaksın diyor. Sen bu işe yararsın kardeşim diyor. Ve sen yapmıyorsun. Doğrudur. Bugün canın sıkılmayacak bununla ilgili olarak. Yani seni koruyacaklar, kollayacaklar. Hatta biz geçmişte o ortalığa dökülen tapelerde gördüğümüz gibi ne kanunu kardeşim, kır kapıyı dal içeri, gerekirse biz arkasından kanunu çıkartırız diyenleri de duyacağız. Evet bunlar olacak. Yani polisi burada savunanlar olacak. Ama bu yapılan şeyin niteliğinin suç olduğunu değiştirmeyecek ki. Kanun duruyor çünkü ortalıkta. Yani sen suçlu olarak dolaşacaksın. E evla mıdır bu şimdi? 1934'ten beri yürürlükte olan 156 yıllık bir teşkilatın içinde kanunun suç saydığı bir şey yapmak gerçekten evla mıdır? Bunun yapılabileceğini düşünüyor musunuz? Açıkça tanımlanmış bir de bu olaya ilişkin bir madde var içinde. Çok net görünüyor hem de. Bizim ülkece umursamazlık seviyemizden yararlanıyor. Polis de aynı şekilde yararlanıyor. Yani o kadar rahat insanlar hakkında atılıp tutuluyor ki. Ama hepsinin aklında olması, aklında kalması gereken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakmayın siz iktidar şakşakçılarının sürekli kendi içlerinde oluşturdukları bir takım kamuoyu araştırmalarının, yalan uyduruk kamuoyu araştırmalarının yayınlanmasına falan. Burada asıl olan hikaye Cumhur İttifakı'nın oyunun gerilemesi. Yani sen diyorsun yani kanuna uymadığına göre siyasal sisteme uyuyorsun. Başka çıkışı yok çünkü. Sana talimatı veren kişi, açıkça kanunu çiğneyen kişi Adalar Kaymakamı. E o bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı. Sen onun talimatını uyguluyorsan siyasetin emrine girdin demektir. E o zaman siyasetin gidişatına bak. Her şeyi bırak. Bak kendi çıkarını korumak için siyasetin gidişatına bak. KONDA'nın Bekir Ağırdır'ın yaptığı son araştırmaya göre Cumhur İttifakı'nın oyu %41,5'a düştü. Artık gerileme bambaşka bir yerde ama seni ilgilendiren şey bu değil. Sen şununla ilgilenmek zorundasın. Onun tam karşısındaki Millet İttifakı var ya %44,5'a çıktı onun oyu. İlk kez oy oranları arasında fark oluşmaya başladı. Ve yarın iktidar değiştiğinde bunu savunacak bir şeyin olmayacak. Sen sadece kanuna dayanmak zorundasın. Siyasete dayanamazsın. Yarın sana başka bir iktidar döneminde yine haksız, hukuksuz bir emir verildiğinde sırtını kanuna yaslamak zorundasın. Eğer yaslamayacak olursan, çünkü döneme göre değişiyorum diye düşünecek olursan, bu oy oranları seni ilgilendirecek. Benden çok seni ilgilendirmeli hatta. Çünkü bundan sonrasında senin canını sıkacaklar. Senin başını yakacaklar. Bizim umursamazlık seviyemiz burada devreye giriyor işte. İnsanlar yaşananı görmüyor, söylenen yalanları görmüyor, duymuyor. Neden? Siyaseten hala gidilebilecek bir yer olduğunu düşünüyorlar. Deniz bitti. Çok oldu biteli üstelik. Ama biz burada yayının başlığının Pandora'mın belgeleri, hani Pandora'mın belgesi olması tesadüf falan değil. Dün Pandora'nın belgeleri 12 milyon belgeden bahsediliyor. Tek tek ayıklanıyor. Bunun için Türkiye'den bu oluşumun içine girmiş kuruluş Deutsche Welle de çalışıyor bir yandan. Başkaları da daldı içinde tabii. Şimdi ortaya çıkartılmış, düzenlenmiş belgeleri tarıyorlar. İktidara yakın holdingler tek tek dökülmeye başladı. Rönesans ve Çalık çıkmıştı. Cengiz de çıktı şimdi. Ve bugün suç olmayan, bakın dün sabah da anlattım, bir daha söylüyorum. Vergi kanunumuz içinde herhangi bir şekilde suç sayılmayan bir eylem. Mal varlığını açıkça yurt dışına çıkartarak. İngiltere'de mesela Virgin Adaları'nda kurulmuş bir ufak şirketin üzerinden 4 milyon poundluk ev almak yasak mı? Değil. Değil. Asla değil. Bunlarla ilgili bir suç oluşmuş durumda değil. Ama bunun verginin hesabı sorulacağı zaman geri dönük inceleme başlatılacak. Ve bunlar ödetildiği zaman halk soracak. Ulan benim param nereye gitmiş? Bak senin paranın nereye gittiğini söyleyeyim. Deniz Yavuz Yılmaz'ı biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak milletvekili. Kütahya'daki Zafer Havaalanı'yla özel bir ilgisi var. Yani orada yapılan yolsuzluğu didik didik ortaya çıkartan insanlardan biri. Bundan bir ay kadar önce, yanılmıyorsam eğer, bir ay kadar önce bir tweet attı. Ve dedi ki, Kütahya Zafer Havaalanı'nda verilen yolcu garantisi nedeniyle artık zarar o kadar büyüdü ki yolcu yok, para takır takır çalışmaya devam ediyor. Bakın, dün attığı bir tweetle de yeniledi, güncelledi, bugünün seksi tabiriyle update etti bilgileri. 2021 yılının ilk 9 ayında 988.299 yolcu garanti edilmiş. 990.000 yolcu garanti edilmiş. Kaç kişi uçmuş biliyor musunuz? 7300 kişi. Sadece 7300 kişi. Yanılma payı %99. Bu artık yanılma payı falan değil. Burada gerçeği yakalama payı %1'de kaldıysa, düşünün herhangi bir yerde, bulunduğunuz yerde, herhangi bir iş yerinde çalıştırır mısınız böyle hata yapmış insanları? Elbette burada çalıştırılacak. Çünkü burada hatanın oluşabileceği biliniyor zaten. Çünkü o paranın döngüsü zaten hesaplanıyor. %99'luk bir hata payının bize yazdığı zarar 5 milyon 200 bin euro. 5 milyon 200 bin euro. Sadece Kütahya Zafer Havalimanı'nda uçmayan yolculara hepimizin ödeyeceği para. Neden bizim böyle bir sözümüz var? Niye söz veriyoruz ki? Yani bugün bu yayını herhangi bir yerde izleyen, Muş'ta, Varto'da bu yayını izleyen insan mesela, Kütahya Havalimanı'ndan bir yolcunun çıkıp çıkmaması gerçekten ilgilendiriyor mu onu? Hayır, ama iktidarı ilgilendiriyor. Çünkü buradan para kazanılıyor. Buradan çıkan hikaye, Cumhurbaşkanlığı'nın üstelik CİMER'in rakamlarıyla bu. Cumhurbaşkanlığı'nın buraya yatırım yapılmasına onay vermesinin temel gerekçesi oradaki nakit akışını sağlamak. Ama ortaya %99'luk bir yanılma payı çıkıyor. Böyle bir yanılgı olabilir mi? Böyle bir yanılgı kabullenilebilir mi? Ha, işte burada siyasetin düğümlendiği yere geliyoruz. Yani polisin de ısrarla söyleyip ya dönüp siyasete bakma kardeşim. Yarın siyaset değişecek. Başkaları da senden kanunsuz taleplerde bulunabilir. Yapmayacaksın. Seni koruyacak şey de 1409 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunu. O yüzden delme bunu. Çünkü canın yanar, başın ağrır daha sonra diye özellikle söylüyorum. Söylenen yalanlar artık o kadar ayyuka çıktı ki bunların içinde korunabilecek bir bölüm kalmadı. Şimdi bunun için polis kullanılıyor. Ya Türkiye'de kuvvetler ayrılığı bu yüzden var işte. Yani burada emniyet güçlerinin kullanılabilmesi için bir takım koşulların oluşması lazım. Orada yapılan şeyin kanunsuz olması lazım. Sen kanunun uygulanmasının karşısına çıkıyorsun. Açıkça kanunsuzluğa destek veriyorsun yani. Biz acayip umursamaz bir halk haline geldik. Burada umursamazlık öyle bir boyuta geldi ki, mesela söylenen yalanların içinde eski başbakanlardan biri çıkıp mesela şunu söyleyebiliyor. İstanbul'da neden işte Kanal İstanbul projesi yapılmalı? İstanbul'da gemi kazası oldu, gemi zart diye bir yalıya çarptı, kadın öldü. Hangi kadın öldü ya? Ya kardeşim yalan, böyle bir şey olmadı. Boğaz'da gemi trafiği sırasında yalılara defalarca çarpıldı. Ama bununla ilgili yapılacak düzenlemenin Kanal İstanbul'la bir alakası yok ki. Sen sadece yalana iştirak etmek için adam arıyorsun yanında. Aynı şekilde mesela dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı partisinin kendi grup toplantısında çıkıp hiç sebep yokken, yayın ikinci bölümünde göreceğiz aslında sebep var. Demin size söylediğim aradaki 3 puanlık fark. Türkiye'de bunun tırmandırılmaması için yeni yalanlar icat edilmeli. Mesela şöyle şeyler söyleniyor Türkiye'de. HDP Meral Akşener'i boykot etti, o nedenle kendisi başbakanlığı talep ediyor. Kardeşim sen bunu söyleyerek aslında zımnen gizli olarak iktidarı kaybedeceğini de onaylamış olmuyor musun? Hiç aklınıza gelmiyor mesela bunları konuşmak. Geçmişte bunların esamesi okunmazdı. Bugün açık açık konuşuluyor çünkü iktidar sahipleri biliyor ki gidiyorlar. Gidiyorlar ve giderken çok büyük zarar veriyorlar Türkiye'de sisteme. Dün biz yayında olduğumuz için elbette görmedik, denk gelemedik. Aynı saatlerde yayında oluyoruz. Şu saatte de var çünkü. Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın konuğu Başak Demirtaş olmuş. Selahattin Demirtaş'ın, HDP eski eş genel başkanının ki cezaevinde yıllardır biliyorsunuz. Onun eşi. Orada 7-8 Ekim Kobani olayları konuşuldu diye radyo televizyon üst kurulunun inceleme başlattığı söyleniyor. Ya böyle bir saçmalık gördünüz mü siz hayatınızda? Devletin televizyonuna terör örgütü lideri, teröristin en önde gideni, ıslık çalanı, bayrak taşıyanı Abdullah Öcalan'ın kardeşini çıkartıp propaganda yaptırdılar ya seçimlerden önce. Ve devletin televizyonunda bunu savunurken Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı dedi ki şahsımda Interpol tarafından arandığına dair bir bilgi yoktu. Aranması gerekmiyor ki. Orada yapılan şeyin kanuna dahil olup ya da aykırı olduğu konusunda bir fikrin var mı? Bunu paylaşmak ister misin? Hayır. Burada söyleyebilecek tek cümlen yok. Ve Başak Demirtaş'la sadece yayına çıkartıldığı için radyo televizyon üst kurulu inceleme başlatıyor. Türkiye artık hukuksuzluğun tırmandığı bir ülke haline geldi. Ama burada hukuksuzluğun tırmanma gerekçesi sadece iktidarın devamının sağlanması değil, vatandaşın umursamazlığı. Dünden beri sosyal medyada bir video geziyor, görüyorsunuz. Çekçek arabasıyla sokaklarda atık toplayan bir amcanın ayağından bir parmağın kesildiğini ama mecburen çalışmaya devam ettiğini, çok büyük acılarla kıvrandığını söyleyip ağladığı görüntüler. Ardından pek çok kuruluş onunla temasa geçip işte kimi ev ayarlamaya, kimi hayatını bir parça daha düzeltmeye falan çalışıyor. Biz Amin Maluf'un söylediği gibi resmen tam bir Orta Doğulu tanımının içine girdik artık. Her şeye üzülüyoruz biz. Ama parmağımızı oynatmıyoruz düzeltmek için. Türkiye'de resmen insanlar bu düzlemde yaşıyorlar artık. Yani Twitter'dan mesaj paylaşmaya geldiğimi herkes akıyor, kabarıyor. Deli gibi mesajın haddi hesabı yok. Espriler gırla gidiyor, hüzün tomarla geliyor falan. Ama bir şey yapmaya geldiği zaman hayır. Türkiye pek çok konuda büyük sıkıntılar yaşıyor ama büyük sıkıntımız bizim umursamazlığımız. Dün Türkiye'de polis kanunun uygulanmasını engelledi resmen. Daha ötesi yok bunun. Evet, bugün bununla ilgili bir sıkıntı olmayacak. Emin olun olmayacak. Kimseyle ilgili soruşturma açılmayacak. Kimse sigaya çekilmeyecek. Hiçbir şekilde olmayacak. Hiçbir şekilde hem de. Ama yarın bunun hesabı sorulacak. Kanun çerçevesinde, çünkü çiğnediğiniz kanun, yarın sizden biri kanunsuz bir emri uygulamanızı istediğinde de dayanmanız gereken kanun. Sizin kanununuz. Adının başlığı sizinle başlıyor. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve daha birinci maddesinde yapmanız gereken sayılıyor size. İkinci maddesinde doğrudan zabıtanın adı anılarak dün yaşanan olayda hangi konumda olmanız gerektiği söyleniyor. Bana inanmıyorsanız teşkilatınızı bağlayan kanunu açıp bakın. İkinci maddesi, daha başı, öyle çok uzun uzun okumanıza falan gerek yok. Hukuksuzluk aldı başını gidiyor Türkiye'de, doğrudur. Bir rektör çıkıp öğrencilerini tek tek isimleriyle fişleyerek polise ihbar ediyor, doğrudur. Bütün bunlar yaşanıyor. Hayat pahalılığı yalanlarla örtülmeye çalışılıyor, doğrudur. Ama bütün bunlarda herkesin vicdanı olduğu söylenen polis her şeye rağmen emniyetin sağlanmasıyla sorumlu. Ve dün Türkiye'de polis emniyetin sağlanmasını engelledi. Kanunun uygulanmasını engelledi. Bunun daha ötesi yok artık. Çünkü biz saçmalıklar diyarında abuk sabuk şeyler yaşıyoruz. Günlerdir burada hadi oradan senin haddin mi diye eleştirdiğimiz şeyi kendi içinde, kendi partisinin oluşumu içinde yapıldığını bilmiyor gibi davranarak AKP Genel Başkanı çıkıp diyor ki mesela anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeye çalışan, değiştirebileceğini düşünen gafiller var. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili bahsettiğiniz kişi. Yani toplanabilmeleri için sizin orada olmanız gerekiyor. İlk toplantıda deyin ki sen ne yapıyorsun gafil adam. Yani öyle diyorsunuz ya onun için. Yani ben tanımam kendisini. Hakikaten hiçbir hukukum yoktur. Ama söyleyin bence. Ve biz bu saçmalıkların içinde vatandaşın umursamazlığını yaşıyoruz en çok. Bunlar kanıksanıyor. Hayır. Bakın bu ses çıkartılmayacak bir şey değil. Pek çok şeyi görmezden geliyorsunuz. Doğrudur. İnsanlar kendisine dokunmayan yılanla yaşamanın yollarını çoktan öğrendi Türkiye'de. Özellikle bunun içinde gidip bir şey olmayacak nasıl olsa diye düşünerek yaşamayı marifet zannediyorlar. Ama bu olmaz. Bu olmaz. Polisin burada açıkça kanun ihlali yaptığı bir yerde olmaz. Çünkü bu sadece demokrasinin güvencesinin kalktığı anlamına gelmez. Gelecek kaygısının başladığı yerdir burası işte. Hukukun çürüdüğü yer değildir sadece. Geleceğin çürüdüğü yerdir. Çünkü ne olursa olsun 156 yıllık bir teşkilat olan polis teşkilatı, Türk polis teşkilatı bundan sonra da varlığını devam ettirecek, ettirmek zorunda. Herkesin polisi kendi vicdanı ise eğer vicdanımızın yok olmaması için bağırmak zorundayız. Çünkü dün gözümüzün önünde vicdanı çiğnediler. Hepsini bir kenara koyun. Son cümle sadece şu aklınızda kalsın. Orada adalarda Büyükada iskelesinde kanunun uygulanmasını engellemek üzere iskelenin girişine dizilen polisler. Hepiniz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Görev bölgeniz orası. Ve orası sizin, eşinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun, ananızın, babanızın, sevdiğiniz insanların hepsinin kullanacağı bir iskele. Sizin orada durduğunuz yer var ya o iskele, hepimize ait bir iskele. Ve siz hepimize ait bir yerde hepimizi bağlayan kanunları çiğneyerek bir engelleme faaliyetine girdiniz. Doğrudur, bir daha söyleyeyim. Bugün hiçbir şey olmayacak. Hiç. Sizinle ilgili soruşturma açılmayacak, hiçbir şey söylenmeyecek. Ama emin olun, yarın iktidar değiştiğinde bütün bunların hesabı sorulacak. Hem de nasıl biliyor musunuz? Demin anlattığım 1409 sayılı polis vazife ve selahiyet kanunu eşliğinde. Çünkü o kanundur sizi bağlayan. Siyasiler bağlamaz. Eğer siyasiler bağlayacaksa da aklınızın bir kenarında bulunsun. Seçime ilişkin rakamlar çok da sizin hoşunuza gidecek gibi değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Aynı insanlar değiliz. Niye olalım zaten? Biz aynı olmayı da reddediyoruz. Ama bizi ortaklaştıran şeyin çok büyük olduğunu ve bunun çok önemli bir değer olduğunu biliyoruz. Bu vatan. Biz burada hep beraber iyi yaşamak istiyoruz. Farklı görüşlerden, farklı etnik kimliklerden, farklı cinsel yönelimlerden, inançlardan, inançsızlıklardan, engellerden, engelsizliklerden pek çok insan bir arada yaşamak. Bunun yönteminin demokrasi olduğunu, demokrasinin ön koşulunun da birbiriyle konuşabilmek olduğunu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. 6 yıldır bunun için yapıyoruz bu yayını. Bundan sonra da sürsün, benim de desteğim olsun diyorsanız YouTube üzerinden bu yayını destekleyebilirsiniz. Önce abone olarak. İsterseniz YouTube'da arayarak abone olun. İsterseniz unsalunlu.com.tr adresine girin. Orada abone ol düğmesini göreceksiniz. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Bir tek o kırmızı düğmeye dokunduğunuzda sizden bana bir mail adresi ver, yayınlar başlarken sana haber vereyim diyecek. Bu kadar. Sonrasında YouTube üzerinden bu yayını destekleme ihtimali var mı? Var. Katıl düğmesi var mesela. Katıl düğmesiyle yayını destekleyebilirsiniz. 3 ayrı kademede destek verebilirsiniz. Yayın sürerken online olarak yayına maddi destek verebilirsiniz. Süper Chat ve Süper Sticker uygulamaları sayesinde. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük desteklerinizle, küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama hepsi bir yana. Hepsi bir yana. Asıl önemli desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ikinci yayında buluşamayacaklarımız için bu anons. Yoksa bir saat sonra ben tekrar geleceğim buraya, gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Ha derseniz ki yok ya ben bugün ikinci yayına kalamayacağım. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.